Ayrım 7.
Kendinizi karşınıza koyup ona hiç dışarıdan baktınız mı? Taşlara geçirdiğiniz sözünüzü ne kadar kendinize geçirebiliyorsunuz? Alışkanlıklarınıza ne kadar hükmedebiliyorsunuz? Kendinize söz geçirebiliyor musunuz? Eğer dikkatli bir gözlem yapacak olursak, ömrümüzün %90'ının hissi faaliyet içinde geçtiğini görürüz. Tüm yaşantımız boyunca hislerimize, duygularımıza hakim olarak verdiğimiz kararların oranı %10'u geçmez. Daima bir rekabet duygusu, diğer insanlar karşısında acize düşmemek, üstün olmak, daha çok para kazanma arzusu ve buna bağlı bir sürü korkular içinde yaşamımızı sürdürürüz. Günümüzde insanların yaşamını düzenleyen asıl faktör, onların ne zekası, ne felsefesi, ne de şu veya bu kanaldan öğrendikleri bilgileri değil, içgüdüsel hayatlarıdır. İnsanlık içinde insanlığın pek kalmadığı bir insanlık tablosunu çizme gayreti içindedir. Ne doğum, ne ölüm, ne de yaşamın bizzat kendisi, gerçek değeriyle ele alınamamaktadır. Tüm bunların sonucu olarak insan çevresindeki olup bitenlere karşı yabancılaşmıştır. Tabii en önemlisi de kendisine yabancılaşmıştır. Neden mi? Görünürdeki neden çok basit. Çünkü dış tesirlerin yönlendirilmesi altındadır. Medya ve reklamların adeta kölesi olmuştur. Duygularıyla karar vermektedir. Araştırıcılığını yitirmiştir. Mevcut bilgilerini yeterli görmektedir. Herhangi bir olay, nesne veya kişilerle eş koşma içine girmektedir. Ortada kendisi kalmamıştır. Rüzgara kapılıp savrulan yapraklara dönmüştür. Egoizması vicdanını örtmüştür. Bilgisi değil, kulaktan dolma inançları ön plandadır. Birileri nasıl istiyorsa o da öyle düşünmekte, öyle hareket etmektedir. Bu planlanmış bir gelecekti ve geldi. Bütün bu olup bitenler kör bir tesadüfün ya da kara bir talihin sonucu olmamıştır. Önce bunu çok iyi ortaya koyarak tahlil etme mecburiyeti vardır. Aksi takdirde ne günümüze ne de geleceğimize gerçekçi yorumlar getiremeyiz. Bu binlerce yıl önce tasarlanmış kozmik bir karardı. Bu insanlığın başlangıçta sahip olduğu mükemmeliyetin aşamalı olarak kaybedilmesinden kaynaklanan zaruri bir sonuçtur. Çünkü insandan bu devre içinde melek olması istenmemişti. Pırıl pırıl billur gibi bir su olması da istenmemişti ondan. Zaten öyle de olamazdı. Varlığın en önce fizik evrenle, daha sonra fizik bedenle bir araya gelebilecek kadar kendi varlığındaki ışığı karartması, yani titreşimini alçaltması gerekmekteydi. Bu derece düşmüş bir varlıktan da başka ne beklenebilirdi ki? Elbette bir takım şeylerin hakimiyeti altına girecekti ve girmiştir de. O şimdi adına dünya dediğimiz bir yapının kölesidir artık. O artık kah çıkarım gökyüzüne seyrederim alemi, kah inerim yeryüzüne seyreder alem beni sözünü hiç hatırlayamamaktadır. O artık kendisini seyretmekte olanları da hatırlayamamaktadır. Ancak onu hala birileri bir yerlerden seyretmeye devam etmektedir. Ve bir gün o da gökyüzüne çıkacak ve unutmuş olduğu gerçek benliğine kavuştuktan sonra yeniden yeryüzünü seyretmeye devam edecektir. Ta ki yeniden doğuncaya kadar. İndra efsanesinin büyük sırrı. Hint mitolojisinde geçen İndra bir tanrıdır. Daha doğrusu mitolojide o şekilde sembolleştirilmiştir. Şu anda üstünde durduğumuz konumuza çok iyi bir örnek teşkil ettiği için dilerseniz Hint sırlarını kısa da olsa bir giriş yapalım. Bakın insanın ilahi kökeni nasıl sembolleştirilerek anlatılmış, hem de bundan binlerce yıl önce. İndra göğün tepelerinden yeryüzünde sürüp gitmekte olan hayatı seyretmekteydi. Bir ara gölün çamurunda eğlenen bir domuz sürüsü gördü. Tanrı kendi kendine sordu. Bu hayvanlar balçağı bulanmaktan ne zevk alıyorlar ki? Araştırdı ama bir türlü bu alışkanlıklarının sebebini bulamadı. Diğer tanrılara da danıştıysa da hiçbiri buna bir cevap veremediler. Aklında hep o domuzlar vardı. Bu sırrı çözmeliydi. Yine bir gün domuzlara gözü takıldı. Domuzlar büyük bir keyifle çamurlarda yuvarlanıyorlardı. O an kararını verdi. Bir domuz bedeninde dünyaya doğacaktı. Böylelikle domuzların çamurlar içinde yuvarlanmalarından nasıl bir zevk aldıklarını anlayabilecekti. Düşüncesini diğer tanrılara da aktardı. Aynı şekilde merakta olan tanrılar bu fikri harika buldular. Dönüşte bize de anlatırsın dediler. Indra doğmakta olan bir domuza enkarne oldu. Aradan yıllar geçmeye başladı. Indra büyüyordu. Onun bir tanrı olduğunu hiçbir domuz anlayamamıştı bile. Zaten kendisi de tanrı olduğunu çoktan unutmuştu bile. Büyüdü ve ailesiyle birlikte balçıkta yuvarlanmaya gitti. İlk banyolar pek hoş sayılmazdı. Tiksinir gibi oldu. Ama kısa bir süre sonra buna alıştı. Bir dişi ile birleşti. Çok sevdiği yavruları dünyaya geldi. Zaman geçtikçe çamur banyoları yaşamlarında vazgeçilmez bir yer aldı. Çamur banyoları Indra'nın da vazgeçemeyeceği bir eğlenceye dönüşmüştü. Bu arada süresi de dolmuştu. Tekrar geldiği tanrılar dünyasına geri dönmesi gerekiyordu. Süresi dolduğu halde hala göğe geri dönmediğini gören tanrılar ona aralarındaki yerini almasını emrettiler. Indra reddetti. Tanrılar aralarında toplandılar ve onu tekrar eski yerine dönmeye mecbur etmek için bir çözüm buldular. Bu domuzu öldürmek. Ve öyle de yaptılar. Göğe geri döndüğünde Indra başından geçen bu serüvene çok güldü ama domuzların balçığı neden sevdiklerini hiçbir zaman anlayamadı. Kah çıkarım gökyüzüne seyrederim alemi, kah inerim yeryüzüne seyreder alem beni diyen Sufi'nin sözleriyle Hint mitolojisinde geçen Indra'nın efsanesi arasında hiçbir fark yoktur. Her ikisi de aynı sırrı üstü kapalı olarak dile getirmişlerdir. Burada anlatılan insanlığın öyküsüdür. Domuz insanı, Indra ise insanın tanrısal kökenini sembolize eder. Çamur dünyanın insanı nasıl esir aldığının sembolüdür. Dünyaya doğan insanın şuurunun kararmasını da Indra'nın kendi kökenini unutmasıyla anlatmaya çalışmışlardır. Yani insan kendi ilahi kökenini unutmuş bir şekilde yaşar. Bilgisi bu şekilde mitolojide yaşam bulmuştur. Bu diğer mitolojilerde geçen tanrı ve ilah sözleri asla yaradan anlamında kullanılmamıştır. Böyle bir yanılgıya düşülmemesi için bunu özellikle hatırlatmak ihtiyacı duyuyorum. Eski toplumların mitolojilerinde geçen tanrılar, ifadelerine bakarak onların çok tanrıya inandıklarını ve hatta onların birer putperest olduklarını zannetmek, içine düşülecek en büyük hata olacaktır. Bu anlatılanların her biri ayrı bir ezoterik sırrı içinde barındıran birer semboldür. Kur'an-ı Kerim ne diyor? İnsanın cennetten kovuluşuyla ilgili benzer yaklaşımların İslam geleneğinde ve Kur'an-ı Kerim'de de yer aldığını görmekteyiz. Kur'an-ı Kerim'de cennetten bahseder. Orada da bir ağaç vardır ve ağacın meyvesi yasaklanmıştır. Adem ile Havva'nın yasaklanmış meyveyi yemesi onların oradan kovuluş sebebi olmuştur. Kur'an-ı Kerim'de bu konu Taha suresinde dile getirilmiştir. Şeytan ona vesvese verip, "Ey Adem, sana sonsuzluk ağacını ve çökmesi olmayan bir saltanatı göstereyim mi?" dedi. Bunun üzerine ikisi de o ağacın meyvesinden yedi, ayıp yerleri görünüverdi. Cennet yapraklarıyla örtünmeye koyuldular. Adem Rabbine baş kaldırdı ve yolunu şaşırdı. Rabbi yine onu seçip tevbesini kabul etti, ona doğru yolu gösterdi. Onlara şöyle dedi, birbirinize düşman olarak hepiniz oradan inin. Görüldüğü gibi tema aynıdır. Çünkü anlatılmak istenen aynı şeydir. Bu nedenle son derece benzer semboller ve motifler kullanılarak mesele insanlara anlatılmaya çalışılmıştır. Yeryüzünde ilk insan nasıl ortaya çıkmıştır? Şu anda çağdaş bilimin cevap veremediği 10 sorudan bir tanesi de insanlığın yeryüzünde ilk olarak nasıl ortaya çıkmış olduğu sorusudur. Şimdi sizlere ezoterizmde insanın ilk ortaya çıkışı ve insanlığın unutulmuş kökeniyle ilgili bilgilere aktarmaya çalışacağım. Bu bilgiler sizlere pek çok çağrışımları da beraberinde getirecektir. Binlerce yıl öncesine dayanan bu bilgiler uzun bir süre eski inisiyatik mabetlerin duvarları arasında saklı tutulmuş ve daha sonra buralardan sızan bazı belgeler vasıtasıyla günümüze kadar gelebilmiştir. Türkiye'de ilk kez bir kitapta yayınlanmakta olan bu bilgileri dikkatle tetkik etmenizi öneririm. Bu vesileyle önemli bir konuya ışık tutma imkanı bulabilmemiz mümkün olacaktır. Bu önemli konu az önce üzerinde durmaya çalıştığımız mitolojik ve dini öğretilerde sözü edilen insanın cennetten kovulmasının ne anlama geldiğine de ayrıca bir açıklama getirecek mahiyettedir. İnsanlık nereden gelmiştir? Şu anda hangi noktadadır ve nereye doğru gitmektedir? Yeryüzü insanının ilk atası nasıl ortaya çıkmıştır? Yeryüzü insanının kozmik akrabaları kimlerdir? İnsanlığın gizli kökeni. Cennetten kovuluş sembolü ile ilgili bazı örnekler vermiştik. İlk insanın nereden geldiği sorusuna mitolojik ve dinsel öğretiler tek bir cevap verir. Cennetten. Peki bu cennet nasıl bir cennettir? Kutsal kitapların hepsinde ilk insandan bahsedilir. Üstü örtülü sembolik bilgilerle bu sır insanlara anlatılmaya çalışılmıştır. Ancak açık bir bilgi verilmemiştir. Gerek Hint kökenli belgelerde, gerekse İslam, Mısır, Babil ezoterizminde ilk insandan yoğun olarak bahsedilmiştir. Bu konuyu uzun uzun anlatan kutsal kitaplardan biri de Tevrat'tır. Kutsal kitaplarda sözü edilen bu meseleyi tam olarak anlayabilmek için yine ezoterizme müracaat edeceğiz. Ezoterik bilgilere göre, ki bunlar kutsal kitaplarda teyit etmektedir, yeryüzünde birçok devirler geçmiştir. Bunların ilkine altın çağı adı verilmiştir. Buradaki altın sözcüğü bilinen anlamıyla altın madeninin bol bulunduğu bir devri değil, kalite olarak ileri bir seviyeye ait bir sürecin yaşanmış olduğunu gösterir. Son derece ileri seviyeli bir insanlığın devrini anlatmak için kullanılan bir semboldür. Değerli çağ anlamındadır. Daha sonra sırasıyla gümüş, bronz, kahramanlar ve son olarak da bizim devrimiz insanlığının içinde bulunduğu demir çağı gelmektedir. Dünya insanı olarak gelinen nokta neresidir diye soracak olursanız, ezoterik bilgiler bu soruya cevap olarak demir çağının sonlarına doğru gelindiğini söylemektedir. Yine aynı ezoterik bilgilerde demir çağının sonunda yaşanacak bir aydınlanmayla kıyamet yeniden dünya üzerinde eskiden olduğu gibi altın bir devrin yaşanacağına işaret edilmektedir. Yeryüzündeki ilk insanın bir zamanlar iddia edildiği gibi tek hücreli canlılardan gelişe gelişe ortaya çıkmadığı artık bilimsel olarak anlaşılmış durumdadır. Ezoterik bilgiler bunun böyle olmayacağını zaten binlerce yıldır söylemekteydi. İnsan vücudu organik bir yapı olarak özel bir tarzda meydana getirilmiştir, yani yapılmıştır. Bir üretim mahsulüdür. İnsan organizması bir dizi tesadüflerin sonucu değil, çok yüksek bir bilimin kendi potasında meydana getirdiği bir yapıdır. Eski tarihi belgeler ve kutsal kitaplar değişik bir bakışla incelenecek olursa, insanın meydana getirilişinin iki safhalı olduğu görülecektir. Birincisi galaktik insan, ikincisi yeryüzü insanı. Ezoterik bilgiler ışığında elde edilen bilgiler bundan sonrası için neler söylüyor? Şimdi bunları sırasıyla sizlere aktarmak istiyorum. Galaktik insan bir zamanlar yeryüzünde altın çağını meydana getirmiş olan varlıklara verilen bir isimdir. Bunun yeryüzündeki insan ile çok uzaktan bir akrabalığı vardır. Yeryüzü insanının ilki olarak kutsal kitaplar bize Adem'den bahsederler. Peki insanın meydana getirilişi yeryüzünde mi olmuştur? Yoksa başka bir mekanda meydana getirildikten sonra yeryüzüne mi getirilmiştir? Yavaş yavaş konuyu açmaya çalışalım. Bakalım nelerle karşılaşacağız. Tevrat'ta iki farklı yaratılıştan söz edilir. Birincisi Elohimlerin yarattığı insan, ikincisi Yehova'nın yarattığı insan. Burada sözü edilen yaratılış bir imalattır. Yani Kadir'i mutlak yaradanın yaratma fiili değil, yüksek seviyeli varlıkların mevcut maddeleri kullanarak ortaya çıkarttıkları bir imalat söz konusudur. Bu iki durumu birbirinden ayırmak gerekir. Elohimler, galaktik uygarlıkların senyörleridir. Yahve de bu senyörlere dahil olan ve yeryüzündeki insanların gelişimiyle yakından ilgilenen vazifeli varlıklar grubunun başı ya da sözcüsü konumunda olan kozmik bir varlıktır. Elohimlerin meydana getirmiş olduğu insan tipi galaktik insan ile Yahova'nın meydana getirmiş olduğu bizim devremiz insanı olmak üzere iki ayrı Adem vardır. Biri bizim devremizin, diğeri eski devrimlerin Adem'idir. Birinci Adem ile ikinci Adem arasındaki farkları kutsal kitaplar ince nüans farklarıyla ifade etmişlerdir. Dikkatlice incelenecek olursa bunlar ayırt edilebilir. Burada araştırmacıların dikkatten kaçmaması gereken bir diğer hususta İslam'ın kutsal kitabı Kur'an-ı Kerim'de galaktik Adem'den değil, doğrudan doğruya bizim devremizin Adem'inden bahsedilmiş olmasıdır. Fakat diğer kutsal kitaplar ayrıca yeryüzünde meydana gelmemiş olan fakat bütün bir galaksi içerisinde kendisini temsil eden gelişmiş bir Adem'den bahsederler. Ancak Kur'an-ı Kerim'de bizim neslimizden öncesine ait başka nesillerin yeryüzünde bir zamanlar yaşadığı birçok ayette açıkça belirtilmiştir. İşte onlardan sadece bir tanesi. Onlardan önce nice nesilleri yok ettiğimizi görmediler mi? Onları, sizi yerleştirmediğimiz bir şekilde yeryüzüne yerleştirmiş, gökten bol yağmur yağdırmış, altlarından ırmaklar akıtmıştık. Fakat onları günahlarından ötürü yok ettik ve ardından başka bir nesil yetiştirdik. Görüldüğü gibi her ne kadar galaktik Adem'den bahsedilmese de, Kur'an'da da bizim neslimizin haricinde de nesillerin yeryüzünde yaşadığı ve dolaylı olarak başka Ademlerin de mevcut olduğu anlatılmaktadır. Kaldığımız yerden devam edelim. Altın çağın yaşadığı dönemlerde yeryüzünde galaktik ırka mensup varlıklar bulunmaktaydı. Galaktik ırkın en son uzantıları olarak Mu ve Atlantis uygarlıklarını görmekteyiz. Kutsal kitaplarda sözü edilen büyük tufanla birlikte bu galaktik ırkın son temsilcileri de yeryüzünden silinmişler, sadece çok büyük bir kısmı bizim kıtalarımıza göç ederek varlıklarını sürdürebilmişlerdir. Ezoterizmde bu varlıklara nakaller adı verilir. Ezoterik kayıtlar, nakallerin Tibet dolaylarında gizli bir yeraltı uygarlığı oluşturduğundan bahseder. Agartha adı verilen bu yeraltı uygarlığı günümüzde hala varlığını sürdürmektedir. Galaktik ırkın yeryüzünden kaybolmasından hemen önce bizim devremizin başlangıcını teşkil edecek fizik bedenlere ihtiyaç vardı. Zaman bir hayli ilerlemiş ve insanlığın aşamalı aşağıya iniş sürecinin bir sonucu olarak demir çağın bedenleri imal edilmesi gerekiyordu. Bu tamamıyla bir laboratuvar çalışmasını gerektiren genetik bilimde uzmanlaşmış galaktik insanların yapabileceği bir işti. Tevrat'ta anlatılanlardan Yehova ve grubunun muhtelif gezegenlerde her devreden sonra ruhi varlıkların gelişim süreçlerini sürdürebilmeleri için doğacakları biyolojik bedenleri imal ettiklerini anlıyoruz. İşte bu noktada Tevrat'ta Yehova olarak isimlendirilen uzaylı varlıklar devreye girmiş ve bizim devremize ait ilk bedenleri imal etmişlerdir. Bu sır tüm dinlerde ve tüm mitolojilerde üstü örtülerek anlatılmıştır. Mitolojik anlatımlarda geçen ilahların bir kısmı, sözünü etmeye çalıştığımız galaktik ırka mensup ileri seviyeli insanların sembolüdür. Ruhsal idare mekanizmasına bağlı olarak çalışan bu uzaylıların, dünya üzerinde ne kadar önemli bir fonksiyon gördükleri, dinlerin ve mitolojilerin tam anlamıyla açıklığa kavuşmasından sonra, çok daha iyi anlaşılacaktır. Ancak günümüze kadar gelebilen ezoterik kayıtlarda bunlarla ilgili son derece önemli bilgiler mevcuttur. Ne yazık ki yurdumuzda bu konuyla ilgili fazla bir araştırma yapılamamış ve kamuoyu bu konuda yeterince bilgilendirilememiştir. Dini öğretilerde Adem'in meydana getirilişiyle ilgili bir başka ilginç ayrıntı daha verilir. İslam'ın kitabı Kur'an-ı Kerim'de Adem'in balçıktan yaratıldığı söylenir. Buna benzer ifadeler diğer dinlerde de vardır. Örneğin İbranilerin kutsal kitabı Tevrat'ta Adem yerin tozundan yaratılmış olduğu anlatılır. Her iki ifade de birbiriyle aynıdır. Balçıktan ya da yerin tozundan yaratılmak ne demektir? Burada kastedilmek istenen doğrudan doğruya dünyasal bir molekül yapısıdır. Dünyaya ait moleküler yapının kullanılmış olmasıdır. Bu bizim devremizin Adem'idir. Diğer Adem'in moleküler yapısı ise tamamen farklıydı. Dünyaya ait değil, dünya dışına ait bir yapıdan oluşmuştu. Yani Elohimlerin dünyasından. Böylelikle değişen yeryüzü şartlarına en uygun Adem soyu meydana getirilmiş oluyordu. Demir çağının çocuklarının bedenlerinin ilk örnekleri artık hazırdı. Galaktik uygarlığın temsilcileri ise geçmişin anıları arasında eriyip gitti. Ama izlerini ve hatıralarını dünyada bırakarak. Yılan oğulları, Tanrı oğulları ve Tanrı'nın oğlu İsa. Gerek Batı gerekse Doğu ezoterizminde, her dinde hayatsal kudreti, hayatsal değişimi, devri daimi simgeleyen bir işaret vardır. Bu işaret yılan sembolüdür. Bu sembol tüm toplumların geleneksel bilgilerinde, kültürlerinde ve dinlerinde karşımıza çıkar. Ezoterizmin en önemli sembollerinden biridir ve birden fazla anlamı vardır. Yılan sembolü bazı yerlerde kuyruğunu ısırırken gösterilmiştir. Kuyruğunu ısıran yılan, tekrar eden bir süreci anlatır. Bu tekrarlama evrendeki kanunların birbirleriyle olan yakın ilgisini ifade eder. Aynı zamanda tekrar doğuşun da sembolüdür. Yaşamın ve ölümün arka arkaya gelmekte olduğunu dile getirir. Aynı zamanda spiral galaksiyi de ifade eder. Bilindiği gibi evrende bilinen birkaç tip galaksi çeşidinden birisi de spiral galaksidir. Bu açıdan sembole yaklaştığımızda ki bunu toplumların mitolojileri ve dinleri de doğrulamaktadır, yılan galaktik uygarlığında sembolü olarak kullanılmıştır. Örneğin eski Amerika kıtasında yaşayan yerlilerin mitolojilerinde geçen yeşil tüylü yılan böyle bir semboldür. Yerlilerin mitolojilerinden öğrendiğimize göre yeşil tüylü yılan gökyüzünden gelmiş ve 52 yıl yerlilerle birlikte yaşadıktan sonra yine gökyüzüne doğru uçarak gitmiştir. Yeryüzünde kaldığı 52 yıl süresince de yerlileri her alana eğitmiştir. Bu yılan Aztek, İnka ve Maya mitolojilerinin temel sembolüdür ve Kukulkan olarak anılır. İşte bu sembol galaktik ırka mensup varlıkların arkalarında bırakmış oldukları izlerden sadece bir tanesidir. Yine birçok toplumun kültürlerinde ve folklorik inançlarında dile getirilen yılan oğulları ya da tanrı oğulları sözüyle de anlatılan sır buna dayanmaktadır. Yani bir zamanlar yeryüzünde de yaşamış olan galaktik ırka mensup varlıkların hatıralarından ibarettir. Ezoterik yazıtlarda ve mitolojilerde geçen yılan oğulları sembolü, dinsel kitaplarda tanrı oğulları olarak ifade edilmiştir. İkisinin de aynı anlama gelen semboller olduğunu yine ezoterik kayıtlardan öğreniyoruz. Gerek Hristiyan dünyasında, gerekse de İslam dünyasında yüzyıllardır tam olarak anlaşılmayan bir mesele vardır. Ne olduğu bir türlü çözülememiş, çözülemediği için de özellikle İslam dünyasında putperest bir inanç olarak nitelendirilme yoluna gidilmiştir. Bu mesele İsa peygamberin kendisini açıkça Tanrı'nın oğlu olduğunu söylemesinden kaynaklanır. Bu söz İsa peygamberin yaşadığı dönemde de anlaşılamamış ve kendisini bu sözünden dolayı katletmişlerdir. Aynen bizde de Hallacı Mansur'un katledildiği gibi. İsa çıkartıldığı mahkemede Tanrı'nın oğlu olduğunu söylüyormuşsun. Bu doğru mu sorusuna net bir şekilde evet demiştir. Ben Tanrı'nın oğluyum. Tanrı oğlu sözü aslında binlerce yıldır bilinen ve gizli tutulan bir semboldü. Tanrı oğlu sözüyle galaktik uygarlık kastediliyordu. Bu sır Tevrat'ta da dile getirilmişti.